Ayrım 4. Öteki Renkler Orhan Pamuk. Sayfa 46. Daha önceden burada. Bir gün dalgın dalgın yorgun argın yürürken o yoldan geçtim. Orayı aramıyordum. Hiçbir yeri aramıyordum. Evine dönen bir gibi sokakların ve yolların bir an önce bitmesini bekleyerek yürüyordum. Yürürken kendi düşüncelerime gömülmüşken birden başımı kaldırdım. Baktım da önüme uzanan o yolu, o ağaçlıklı manzarayı, ağaçlar arasından gözüken bir damı gördüm. Yolun o tatlı kırılışını, kenarlardaki bodur çalıları, erken dökülmüş sonbahar yapraklarını gördüm. Öyle hoşlandım ki gördüğümden, yolun ortasında durdum. Önümde yoldan geçmiş bir bisikletin tekerlek izleri vardı. İlerideki serve ağacının dibi gölgeli ve karanlıktı. Soldaki ağaçlar, yolun yumuşacık kıvrılışı, pırıl pırıl gök, her şeyin yan yana gelişi, ne güzeldi burada, bu yol böyle. Daha önceden de burada yaşadığım sanki çok güzel bir anım vardı benim. Oysa bu yoldan ilk defa geçiyordum. Niye burası bu kadar güzel görünüyordu bana? Bu manzarayı benim hep ulaşmak istediğim kendi yerim gibiydi. Ne de çok düşünmüştüm burayı. Yolun ilerideki o tatlı kırılışını, ağaçların arasındaki o kuytuluğu, burada bu manzarayı görmenin hoşluğunu o kadar çok düşünmüştüm ki bunları. Sanki karşımda gördüğüm manzara benim için bir hatıraydı. Onu çok önceden gördüğümü fark etmeden görmüş de anılarımın arasına almıştım. Ama aklımın bir köşesiyle de biliyordum. Bu yoldan ben ilk defa geçiyordum. Dahası buralara bir daha geri dönmeye, bu yola özel bir dikkat göstermeye niyetim ve ihtiyacım da yoktu. Gelip geçici bir yerdi benim için burası. Hepimizin yollarda yaptığı gibi burayı unutmaya niyetliydim. Üzerinde durmak aklımın köşesinden geçmiyordu. Başka amaçlarım vardı. Böylece gördüğüm manzaranın güzelliğine şaşa şaşa olsa da yoluma devam ettim. Gördüğüm şeyi unutmak istedim ama hiç mi hiç unutamadım orayı. Şehrin kalabalığına geri döndükten, sıradan hayatımın günlük telaşına kapıldıktan bir süre sonra yol, orası, görüp de hoşlanıp unutmak istediğim o yer bana bir hatıra olarak geri geldi. Bu sefer gerçekten yaşanmış bir hatıraydı. Oradan geçmiştim, orayı sevmiştim ama ne yazık ki acele edip gitmiştim. Şimdi sırtımı döndüğüm yer bana geri geliyordu. Hatırladığım artık kendi geçmişimden bir parçaydı. Niye bağlıydım ona o kadar öyle? Çünkü güzeldi de ondan. Güzel ve harika bir yer olduğunu oradan hiç düşünmeden geçerken yüreğimle gözümle bir anda kavramıştım. Bundan hiç şüphem yoktu. Belki de şüphem olmadığı için gördüğüm güzelliğinden korkup yoluma devam etmiştim. Arkamı dönüp kaçtığım şey şimdi bana şöyle durumlarda ve biçimlerde geri geliyordu. 1. Kalabalık içinde. Hep birlikte yemek yerken, dostlar tanıdıklarla çene çalarken, ufak bir aksiliği sinirlenirken, birden orayı önümde uzanan o yolu, servi ve çınar ağaçlarını, o esrarengiz damı, yerdeki yaprakları hatırlayıp uzun uzun düşünmeye başlıyordum. O manzarayı aklımdan çıkarmak çok güç oluyordu. 2. Gece ya gök gürültüleri ve fırtınayla uyanmışken ya da televizyondaki kadın yarın havanın nasıl olacağını söylerken birden orada yağmur yağdığını, fırtınaların çıktığını, gök gürültülerinin duyulup yakınlara yıldırımların düştüğünü hayal ediyordum. Yerle gök birbirine karışmışken benim sessizliğine tanık olduğum çınar ağacı fırtınada gürül gürül sallanırken o pırıl pırıl manzara fırtınayla coşmuşken kim bilir ne kadar güzel olurdu orası. Burada oradan uzakta hayatımı saçma sapan şeylerle boşu boşuna tüketiyordum. 3. Oraya, yolun o noktasına geri dönersem, yolun ortasına durup o manzaraya baktığım yere geri döner de yoluma hiç devam etmez beklersem, hayatım bambaşka bir şekilde devam edecekti. Nasıl olacaktı bu, bilmiyorum. Sanıyorum bir süre sonra gene yürümeye başlayacak ama bir içgüdüyle yolun beni götüreceği bambaşka bir yere gidecektim. O başka yerde bambaşka bir hayat olacaktı. New York'ta kara kitap. New York'ta vaktimin büyük çoğunluğu Columbia Üniversitesi'nin o büyük kütüphane binasının en üst katında bir odada çalışmakla bu romanı yazmakla geçti. Geceleri geç saatlere kadar çalışma alışkanlığımdan New York'ta vazgeçemediğim için bütün öğrenciler ve memurlar gittikten, kütüphanenin bütün ışıkları söndürdükten sonra gecenin ikisine üçüne kadar o koskoca kütüphanede tek başıma otururdum. Gece yarısının sessizliğinde uzaklardan New York'ta hiç dinmeyen polis sirenleri ve metroların uğultusu belli belirsiz duyulurken milyonlarca kitaba bu kadar yakın olmak ürpertici ve tuhaf bir boşluk ve korku duygusu verirdi. Odamın açıldığı koridorun öteki ucunda çok sevdiğim bazı yazarların müsveddelerinin, el yazmalarının, mektuplarının saklandığı bir nadir kitaplar bölümü vardı. Bana sevip hayran olduğum arkadaşlarımın tanıdık kahramanlarının kemiklerinin pek yakında olduğu hissini verirdi orası. Daha çok hücreleri hatırlatan küçük odacıkların açıldığı uzun ve basık koridorun kapalı kapıları boyunca içilmesi yasak sigaramı tüttürerek volta atar, yazmakta olduğum kara kitabı düşünürdüm. Kokusu hiç aklımdan çıkmayacak o koridorlarda, gece yarıları bazen yersizlik yüzünden karanlık bir köşede sessizce sevişen öğrencilere rastlardım. Gece mezarlıkta sessizce sevişen birileriyle karşılaşmak gibi gelirdi bana. Üstelik bütün bunları yazmakta olduğum kitabın havasıyla da örtüşüyordu. Bir odada yazmak, yaşanmayan hayattan bir çeşit intikam almaktır. Yüce bir şey yapma, yaratma, ortaya koyma, yanılsamasına kendimi inandırmışımdır. Bu yüce şey ile belki de kendimi kandırıyorumdur. Hayata bir anıt bırakma tutkusu bir yanılsama olabilir. Bu yanılsama için çoğu zaman hayatın büyük bir kısmından vazgeçmişimdir. Ama bunun arkasında kuvvetli bir intikam duygusu var. Hayattan alamadıklarım, almaya korktuklarım, açıkça isteyemediklerim ya da karşılanmayan isteklerim üzerine daha çok yazımla alabileceğim bir intikam, bir zafer isteği gibi çok aşikar biçimde kafamda vardır. Benim için önemli olan yazıdaki cümlelerin sahici gözükmesidir. Ama bu her zaman deneyimin sahici olması anlamına gelmez. Yazdığım bütün kitaplar bir bütün teşkil ediyor ve bu bütün de benim ruhsal hayatıma tekabül ediyorsa önemli olan budur. Benim ruhsal hayatımın dolu, zengin bir hayatta beslenip beslenmemesi önemli değildir. Bütün hayatımı bir odada da geçirebilirdim. Bu benim için bir kayıptır elbette. Ama isterim ki yazdığım kitap da bütün hayatını bir odada geçirmiş birinin kitabı olsun. Ben böyle bir hayatı istediğim için yazar oldum. Hayat denilen ve akıl karıştıran o karmaşaya adımlarımı atmakta çekingendim. Çekingenlikten çok sıkılgandım. Başkalarının zevk aldığı anlarda bu anlardan onlar kadar zevk alamayan biriydim. Bütün kış kıyıda durmuş bir sandalı kıyıya indirmenin zevki. Ben de zevk alabilirim bundan. Ama bir süre sonra içimden bir sesin bana odana git, odana git ve hayal kur diyeceğini bilirim. Bu nedenle ben sandalı suya indirir ve hemen eve dönerim. Roman ve sabır. Annemle yaşıyordum, mimarlık okuyordum, bıraktım. Gazeteciliğe yazıldım. Gazeteci olmak için değil, askerliğimi ertelemek ve üniversite diplomam olsun diye. 22 yaşındayken ilk romanımı yazmaya başladım. Ve 8 yılda kitaplarım yayımlanmadan 2,5 roman yazdım. O 8 yıl boyunca bir şekilde masama ve çalışmama bağlı olmam gerektiği, kendi çalışmama güvenmem gerektiği konusunda kendimi terbiye ettim. 8 yıl boyunca yalnızca yazmadım. Olağanüstü miktarda okudum. Dünya romanını tanıdım. Romancılığı sevdim ve bu işi yapmak istediğimi, hayatta başka hiçbir şeye talip olmadığımı gördüm. Ve bunun yapılabileceğine, kendi yeteneğime ve daha önemlisi kendi sabrıma inandım. Kendi sabrımla değil iğneyle kuyu kazmak, kaşıkla dağları taşıyabileceğimi ve şiirin aksine roman sanatının ancak bu sabırla yapılabileceğine inandım. En sonunda 8 yıl sonra kitabım çıktı. Hep bu şakayı yaparım. Yurt dışında kitaplarımın yayınlanması zor değil. Hemen yayınlanıyor ama Türkiye'de kitaplarımın yayınlanması için 8 yıl uğraştım derim. 29.4.1994 üzerine notlar. Fransızla Manuel Observatoire dergisinde dünyanın dört bir köşesindeki pek çok yazardan 29 Nisan 1994 tarihli günü nasıl yaşadıklarını yazmalarını istemiş, yazıları özel bir sayıda toplanmıştı. Telefon. Telefonu fişten çektiğim ve iyi kötü romanımı yazdığım saatlerde her zaman yaptığım gibi bir ara işte tam da o anda çok önemli, neredeyse hayati bir konu için birisinin beni arayıp durduğunu, bulamadığını hayal ettim. Ama telefonu fişe takmadım. Çok sonra telefonu fişe takınca hemen unutacağım bazı telefon konuşmaları yaptım. Almanya'dan telefon eden bir gazeteci İstanbul'a geldiğinde Türkiye'de fundamentalist hareketin yükselişi, Refah Partisi'nin belediye seçimlerindeki başarısı üzerine benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de ona hangi televizyondan geldiğini bir daha sordum. O da bana bazı harfler söyledi. Harfler, logolar, markalar. Gazetelerde, televizyonlarda, sokaklardaki levhalarda gene en çok bulucum ve banka reklamlarının harfleriyle karşılaştım. Sokakta rastladığım bir arkadaş, üniversitede profesör bir kadın, çantasından çıkarıp, Hepsiyle neredeyse her gün karşılaştığım şirket ve markalarla dolu listeler verdi bana. Bunların sahipleri Dinci Refah Partisi'ni destekliyorlarmış. Pek çok kişinin artık bu marka bisküvileri, yoğurtları almayacaklarını, listedeki dükkanlara, lokantalara ayak basmayacaklarını söyledi. Her zamanki gibi evimin asansöründe can sıkıntısından aynaya değil, plakete baktım. Wertheim, bu yazının sonundaki basit matematik işlemleri bir Casio hesap makinesi ile yaptım. Sokakta 60 model bir Plymouth ile hala taksi olarak çalışan 56 model bir Chevrolet ile karşılaştım. Sokaklar, caddeler. Son iki ayki ekonomik buhrana, Türk parasının bir anda değerinin iki katı düşmesine rağmen caddeler, sokaklar kalabalıktı. Bana her zamanki gibi bütün bu insanların nereye gittiklerini düşündürdü. Edebiyatın ne gereksiz bir iş olduğunu hatırlattı. Vitrinlere bakan çocuklu kadınlar gördüm. Birbirleriyle itişen, gülüşen liseli öğrenciler, cami duvarları boyunca dizilmiş kaçak yabancı sigara, Nescafe, Çin porseleni, eski aşk romanları ve okunmuş yabancı moda dergilerini satan satıcıları, üç tekerlekli arabasıyla taze hıyar satan adamı, ağzına kadar tıkış tıkış dolu otobüsleri gördüm. Döviz büfelerinin önünde biriken erkekler, ellerinde sandviçler, sigaralar ya da para dolu plastik torbalar, doların yükselişini elektronik levhalardan izliyorlardı. Bir bakkalın çırağı kasa içindeki su damacanalarını sırtlamış götürüyordu. Mahalle sokaklarında yeni beliren bir deliği bir kere daha gördüm. Ve kaldırımlardaki kalabalığın içinde bir tek onun plastik torba taşımadığını fark ettim. Elinde kalabalık arasında ilerlerken sağa sola kırdığı gerçek bir araba direksiyonu vardı. Öyle baktı. Portakal suyunu içmiş, yazı kağıdım küçük daireye dönerken davulan cuma namazı kalabalığı içerisinde eski bir arkadaşı gördüm ve şakalaşarak gülüştük. Şakalar, gülüşmeler, mutluluk. Ressam arkadaşımla bizi güldüren şey iki hafta önce batan bankalara paralarını yatırıp kaptıran bazı tanıdık zenginlerdi. Niye gülüyorduk? Onların sanıldığı gibi her zaman becerikli, her zaman akıllı olmadıkları ortaya çıkmıştı da ondan. Akşamüstü telefon edip Refah Partili belediye başkanını protesto etmek için Meyhaneler Sokağı'na beni içmeye çağıran çevirmen arkadaşımla da gülüştük. Yeni belediye başkanı kaldırımlardaki masaları kaldırttığı, meyhaneleri taciz ettiği için yüzlerce aydın sokağa gidip kaldırımlarda ölesiye içeceklerdi. İçmek. Bir zamanlar politik olarak en yasaklanmış şey, şimdi kendi başına olumlu bir siyasal eylem olarak gözüküyordu. Uyumadan önce gıdıkladığım 2,5 yaşındaki kızımın gülüşüne bakarak ben de güldüm. Mutluluk belirtileri değildi belki gülüşmeler ama İstanbul'un gün boyunca hiç dinmeyen uğultusu içinde insanın daha çok karşılaşmak istediği bir çeşit sessizlik anlarıydı sanki. İstanbul'un uğultusu. Onunla en az ilgilendiğim, kendimi en yalnız hissettiğim zamanlarda bile bu uğultuyu diğer 10 milyon kişiyle birlikte bütün gün boyunca duydum. Araba kornaları, otobüs homurtuları, motor sesleri, inşaat gürültüleri, çocuk çığlıkları, satıcı arabalarının ve minarelerin hoparlörleri, gemi düdükleri, polis ve ambulans sirenleri, her yerde çalan kasetler, vuran kapılar, indirilen kepenkler, telefonlar, kapı zilleri, köşe başlarında trafik kavgaları, polis düdükleri, okul arabaları. Akşamüstü havanın kararmasına doğru, her gün olduğu gibi, bir süre sanki bir sessizlik oldu ve yazıhanemin arka odalarına baktığı bahçedeki sarı vedut ağaçlarının üzerinden çılgınca bağırışan kırlangıç sürüleri geçti. Apartman dairelerinde yanan lambalarla birlikte televizyonların ışıklarını da oturduğum masadan görmeye başladım. Televizyon. Akşam yemeğinden sonra pek çok kişinin benim yaptığım gibi hızla kanal değiştirerek televizyona baktığını, pencerelerden gözüken sentetik renkte ekran ışıklarının durmadan değişmesinden anlıyorum. Alaturka şarkı söyleyen, saçları sarıya boyalı bir şarkıcı, çikolata yiyen bir çocuk, her şeyin iyi gideceğini söyleyen kadın başbakan, yeşil sahada bir futbol maçı, bir Türk pop topluluğu, Kürt sorunu üzerine tartışan gazeteciler, Amerikan polis arabaları, Kur'an okuyan bir çocuk, uçarken aneller içinde patlayan bir helikopter, sahneye alkışlarla çıkan ve eline bir şapka alan bir beyefendi. Aynı kadın başbakan çamaşırlarını asarken mikrofona bir şeyler söyleyen ev kadını. Bilgi yarışmasında doğru cevap veren kadını alkışlayan dinleyiciler. Bir ara pencereden dışarı baktım ve uzaktan lambalarını gördüğüm boğaz vapurlarının yolcuları hariç gecenin içinde bütün İstanbul'un bu görüntüleri seyrettiğini fark ettim. Gece. Şehrin uğultusu değişti. Bir çeşit fısıltıya, uykulu bir iç çekmeye dönüştü. Belki biraz daha yazarım diye geç saatte yazıhaneme yürürken boş sokaklarda gezinen dört köpeklik bir çete gördüm. Kaldırım düzeyinden aşağıda bir kahvede hala kağıt oynayanlar ve televizyona bakanlar vardı. Bir aile gördüm. Belli ki bir akraba ziyaretinden dönüyorlardı. Küçük oğlan babanın kucağında uyuyordu. Anne gebeydi. Bir şeyden korkmuş gibi sessizce ve acele acele yanımdan geçtiler. Masama oturduktan sonra gece yarısı birden telefon çalınca korktum. Korku, paranoya, hayal. Beni her gece arayan bir tek kelime söylemeyen, ben sustukça o da susan telefon sapığımdı. Telefonu fişten çektim ve uzun uzun çalıştım. Ama aklımın bir köşesinde bir kötülük ve felaket endişesi vardı. Belki bir süre sonra insanlar gene sokaklarda birbirlerini vurmaya başlayacaklar. Belki bir iç savaş çıkacak, belki yaklaşan yaz, gazetecilerin de dediği gibi olağanüstü bir su sıkıntısıyla geçecek. Belki de yıllardır beklenen büyük deprem en sonunda İstanbul'u vurup şehri dümdüz edecekti. Gece yarısından sonra bütün televizyonlar kapandıktan, apartman dairelerindeki lambaların çoğu söndükten sonra gürültüyle çöp kamyonu geçti. Her zamanki gibi kamyondan 8-10 adım önde sokağa bırakılmış tenekeleri yoklayan, işlerinden işine yarayacak şişeleri, madeni eşyaları, kağıt yığınlarını aceleyle seçip çuvalına atan hızlı ve kararlı bir adam vardı. Daha sonra tıngır mıngır bir at arabası ve yüklüğünde eski gazeteler ve bir çamaşır makinesiyle bir eskici 40 yıldır yaşadığım boş sokaktan geçtiğe gitti. Masama oturdum, hesap makinemi çıkardım. Hesap. Basit bir çarpma, toplama işlemi yaptım. Makinede beliren rakam doğruysa bugünlerden tam 15.300 tane yaşamışım. Bir o kadar daha görürsem kendimi çok talihli sayacağımı düşündüm uyumadan önce. Bahar öğleden sonra. Bahar öğleden sonralarını sevmiyorum. Şehrin duruşunu, güneşin vuruşunu, kalabalıkları, vitrinleri, sıcağı, sıcaktan ve aydınlıktan kaçmak istiyorum. Taş ve beton apartmanların bazılarının yüksek kapılarından dışarı bir serinlik sızıyor. Apartmanların içi dışarıdan daha serin ve tabii loş. Kış soğuk ve karanlık, içeride bir yerde kalmış. O apartmanlardan birine girsem, gerisin geriye kışa dönsem, cebimde de bir de anahtar olsa, tanıdık bir kapıyı açsam ve serin ve yarı karanlık bir dairenin kokusunu tanıyıp, güneşten ve sıkıcı kalabalıktan kurtulmanın sevinciyle arka odaya gitsem. Arka odada bir yatak, bir komedinin üzerinde karıştırılacak gazeteler, kitaplar, sevdiğim dergiler, bir de televizyon olsa. Yatağın üzerine elbiselerimle kendimi atsam ve kendi sefil hayatım, mutsuzluğum, zavallılığımla baş başa kaldığım için memnun olsam. En büyük mutluluk insanın kendi pisliği ve sefaletiyle baş başa kalması. Kimseye gözükmemek de en büyük mutluluk. Peki, bir de şöyle bir kız olsun isterdim. Anne gibi şefkatli ve yumuşak ve bir iş kadını gibi de akıllı. Benim ne yapmam gerektiğini çok iyi bildiği gibi ona güveniyorum da. Nedir derdin diye sorsa, işte biliyorsun desem, bu bahar öğleden sonraları, canın sıkılıyor. Can sıkıntısından öte, yok olmak istiyorum. Yaşasam da yaşamasam da fark etmez. Dünya yok olsa da öyle. Hatta bir an önce yok olsa daha iyi olur. Ben bu serin odada birkaç yıl kalabilirim. Kalayım, sigara içebilirim, yıllarca sigara içebilirim. Başka bir şey yapmadan. Sonra ama o içimdeki sesi duymaz oldum. En kötü an oydu. Kalabalık sokaklarda tek başına kaldım. Başkalarına da oluyor mu bilmiyorum. Bahar öğleden sonraları bazen dünyaya sanki daha da ağırlaşıyor. Her şey beton kesiliyor ve beton gibi anlamsızlaşıyor. Ve ben pis pis terlerken insanların her zamanki hayatlarına devam edebilmelerine şaşıyorum. Vitrinlere bakıyorlar, yayıla yayıla yürüyorlar, otobüsün penceresinden beni seyrediyorlar, otobüs de yüzüme egzozunu püskürtüyor, o da sıcak. Koşturuyorum. Bir pasaja girdim, içerisinin serinliği ve loşluğu beni rahatlattı. Buradakiler sanki daha zararsız, daha anlaşılabilir insanlar. Gene de ama yanlış bir şey yapmalarından korkuyorum. Sinemaya yürürken dükkanlara bakıyorum. Eskiden sosisli sandviçlerin içine, yani sosisin içine köpek eti koyarlardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Gazeteler ayaklarını yıkadıkları kovalarda gazoz yaparlarken yakalanan adamların haberlerini yayımlardı. Buralarda yaşıyorlar, birbirlerini görmüyorlar, seviyorlar. Sonra saçları kötü bir sarıya boyanmış bu kızlarla evleniyorlar. Ceplerimizden nemden hamurlaşmış kağıt paralar. Şöyle bir Amerikan filmi bana çok iyi gelirdi şimdi. Kız da oğlan sürekli kaçıyorlar. Başka bir ülkeye gidecekler. Birbirlerini çok sevdikleri gibi sürekli kavgada ediyorlar. Ama bu kavgalar onları birbirlerine daha da bağlıyor. Ben sinemada çok önde oturuyorum. Film o kadar temiz ki kızın teninin gözenekleri görünüyor. Ve bu kızı ve bu filmi ve oradaki arabaları her şeyden daha gerçek yapıyor. Sonra bol bol adam öldürüyorlar ve ben de oradayım. Martı yağmurda. Yazı masanın karşısındaki damdaki martıya dair. Martı yağmurda damın üstünde hiçbir şey olmamış gibi duruyor. Sanki yağmur yağmıyor. Her zamanki gibi kıpırdamadan duruyor. Ya da martı bir büyük filozof. Aldırmıyor. Öyle duruyor. Damın üstünde yağmur yağıyor. Öyle duran martı da sanki şöyle düşünüyor. Biliyorum, biliyorum, yağıyor ama yapacak fazla bir şey yok. Ya da evet, yağmur yağıyor ama bunun ne önemi var? Belki de şunun gibi bir şey. Yağmura alıştım artık. Pek fazla bir şey fark etmiyor. Çok sert bu martılar demiyorum. Ben pencereden bakarken yazımı yazmak için aşağı yukarı yürürken görüyorum. Martılar bile kendi hayatları dışındaki şeylere telaşlanabiliyor. Birinin yavruları oldu. Kül rengi, yün yumağı, tiri tirili ve biraz telaşlı. Ve sersem. İki küçük şey. Kendilerinin ve analarının bu bokundaki kireçlerle beyazlaşmış. Kiremitler üzerinde biraz sağa gidiyorlar, biraz sola gidiyorlar. Sonra bir yerde duruyorlar ve dinleniyorlar. Buna dinlenmek de denemez aslında. Öylece duruyorlar. Yalnızca var oluyorlar. Pek çok insan ve yaratık gibi martıların çoğunun vakti de hiçbir şey yapmadan öylece durarak geçiyor. Bir çeşit beklemek de denilebilir buna. Bundan sonraki yemeği, ölümü, uykuyu bekleyerek bu dünyada durmak. Nasıl öldüklerini bilmiyorum. Yavrular dimdik de duramıyorlar. Bir rüzgar esiyor, tüyleri dalgalanıyor, kendileri de. Sonra gene duruyorlar, gene duruyorlar. Arkalarında şehir hareket ediyor. Aşağılarda gemiler, arabalar ve ağaçlar kıpırdanıyor. Telaşlı dediğim anne bazen bir yerlerden bir şeyler buluyor da yesinler diye yavrulara getiriyor. Bir hareket oluyor. O zaman kıpır kıpır bir faaliyet, bir iş, bir telaş. Ölü bir balığın makarna gibi iç organlarını çek çek, sen de çek bakalım. Bölüşüyor ve yeniyor. Yemekten sonra sessizlik. Martılar damda hiçbir şey yapmadan duruyor. Hep birlikte bekliyoruz. Yukarıda kurşunlu bulutlar. Ama gene de gözümden kaçan bir şey var. Pencerenin önünde aşağı yukarı yürürken bir an sezdiğim şey. Basit değil. Martıların hayatı. Ne kadar çoklar. Bütün damlarda tehditkar martılar. Benim bilmediğim bir şeyi sessizce düşünüyorlar. Haince. Öyle sanıyorum. Nereden anlıyorum? Bir keresinde hepsinin ufuktaki sarımsı bir ışığa baktıklarını fark etmiştim. O belli belirsiz sarı ışık önce bir rüzgar oldu. Sonra da sarı bir yağmur. O sarı yağmur hiç durmadan ağır ağır yağarken yüzlerce martı bana kışlarını dönmüşlerdi ve aralarında gak bak konuşarak bir şey bekliyorlardı. Aşağıda şehirde insanlar kafalarını bir arabanın bir evin içine sokmaya çalışır koşarken yukarıda martılar dimdik kıpırtısız bekliyorlardı. Onları anladığımı düşünmüştüm. Bazen martılar hep birlikte ağır ağır göğe yükselirler. O zaman kanatlarının uğultusu yağmurun uğultusuna benzer. Martı kıyıda ölür. Buradaki başka bir martı. Bir martı kıyıda ölüyor, tek başına. Burnu çakıl taşlarının üzerine düşmüş, gözleri kederli ve hasta. Yanı başında kayalara vuran dalgalar. Rüzgar şimdiden ölüleşmiş, uzun tüylerini kıpırdatıyor. Martının gözleri bir an beni izliyor. Sabahın erken bir saati, rüzgar serin. Her şey canlı yukarıda. Gökte başka martılar, bu ölen yavru martı. Beni görünce martı bir an kalkmaya çalışıyor. Ayakları gövdesinin altında umutsuzca kıpırdanıyor. Karnı yukarı doğru yükseliyor ama gagası çakıl taşlarından kalkmıyor. Bu gayret sırasında da gözlerinde bir anlam beliriyor. Derken gövdesi çakıl taşlarına sanki daha da yayılarak ölümcül şekline dönüşüyor. Gözlerinin anlamı bulutlar ve dalgınlıklar arasında kayboluyor. Besbelli, martı ölüyor. Neden ölüyor bilmiyorum. Tüyleri kırçıl kırçıl, dağınık. Bu mevsimde de her mevsim gibi doğan, büyüyen, uçmayı deneyen pek çok yavru martı gördüm. Dün bir tanesi rüzgara ve dalgalara karşı denizin iki karış üzerinden coşkuyla uçuyordu. Uçmayı öğrenen martıların havada çizdiği kesintisiz ve pervasız yaylarla. Bu yavrunun, sonra fark ettim, kanadı kırık. Yalnız kanadı değil, sanki bütün gövdesi kırık. Yaz sabahı serinlikle tepenizde öteki martılar neşe ve hırslarla öterken ölmek zor olmalı. Ama yavru martı ölmüyor da, hayattan korunuyor gibi. Belki bir şeyler sezmiş, belki de bir şeyler istemişti, pek azı oldu, hiçbiri olmadı. Bir martı ne düşünür, ne hisseder? Gözlerinin çevresine ölüme alışan ihtiyarlar gibi bir keder. Ölmek sanki bir çeşit yorganın içine girivermek. Bırakın, bırakın da gidivereyim der gibi. Gene de ona yukarıda arsız martılardan daha yakın olmaktan memnunum. Buraya, bu ıssız sahile denize girmeye geldim. Aceleci, düşünceli ve elimde bir havlu. Şimdi durdum, martıya bakıyorum. Sessizce, saygıyla, çıplak ayaklarımın altında çakıl taşları, koca bir dünya. Martının ölümünü sezdiren şey, kırık kanatlarından çok gözleri. Bir zamanlar pek çok şeyi görmüştü. Pek çok şeye dikkat etmişti, bilirsiniz. Şimdi artık bir mevsimde ihtiyarlar gibi yoruldu. Yorulduğu için de sanki dertli. Yavaş yavaş her şeyi bırakıyor. Anlamıyorum. Yukarıdaki öteki martılar onun için mi bağırışıyor? Denizin uğultusu ölümü sanki kolaylaştırıyor. Sonra, çok sonra, 6 saat sonra çakıl taşlı sahile yeniden döndüğümde martı ölmüştü. Bir kanadı uçar gibi açılmış, gövdesi yana devrilmiş, sonuna kadar açılmış tek yüzü güneşe bomboş bakıyor. Tepesinde uçan başka martı yok. Hiçbir şey olmamış gibi serin denize koşarak girdim. 4. ayrımın sonu, sayfa 57.